Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, değerli gönül dostlarım. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programına hepiniz hoş geldiniz efendim. 2018'in 8. programında Allah kısmet ederse ailede birlikte öğrenmeyi, ailece öğrenmeyi, bunun bizim asaletimize, bilgeliğimize, kültürümüze, kadim değerler ve ilke sahibi olan bir kişiyle sahip olmamızı etkilerini sizlerle konuşmuş olacağım. Geçen haftaki taziye dilekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Muhterem kaimu validem, kaimu anam, Safinaz annemin vefat dolayısıyla. Ölüm aileye ne öğretir? Ölümden sonra gidenin arkasından kuru kuru ağlamak yerine, ahvah etmek yerine, onun ölümünden, ölüme her bir nasihatse neler öğrenebiliriz? Sizlerle paylaştığım bu programdan sonraki mesajlarınız, dilekleriniz, temennileriniz, taziyeleriniz için yeniden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bende hasıl olan bir duygu dostlarım. Hani ben de anlattıklarımdan kendime pay çıkartmaya çalışıyorum. Geçen haftaki paylaşımlarımın dışında son bir haftadır bendeki ruhaniyet. Hani eğer kaimu valideniz, anneniz vefat ettiyse, anneniz, babanız olabilir bu. Bir yakınınız vefat ettiyse onun bıraktıklarıyla alakalı daha büyük bir sevgi dolu bir insan haline dönüşüyorsunuz. Yani eşim Sema Hatun'la alakalı şimdi anneden öksüz kalan bir insan bundan sonra eşim. Ona olan tavırlarım, davranışlarım, ona olan sevgim, muhabbetim, ev işlerini onunla paylaşmam ya da yükünü üzerinden almamla alakalı farklı bir duygu durumu yaşıyorum. Yani Rabbimden bir emanetti bana. Şimdi annemiz validenin vefatı dolayısıyla bir de annemizden de bir emanet. Emanetler duble oldu. Sorumluluklar da duble oldu. Bu açıdan bir yakını vefat eden bütün can dostlarıma, tabii ki her birimiz birbirimize Rabbimizden emanetiz ama gidenin hayırla yad edilmesinin yanında onun mutlu olacağı, onun ruhaniyetine halel getirmeyecek bir bilgelikle, bir ruhaniyetle yaşamak da herhalde o taziye evini yeni bir yakınlığı kaybetmenin acısını hafifletecek bir ruhaniyete dönüştürecektir efendim. Can dostlarım, nitelikli insan @erkamradio.com adresini bu nitelikli insan programı ile alakalı çarşamba günü kullanıyorsunuz ama ailedehuzur@erkamradio.com herhalde daha pek kullanılmıyor. @erkamradio, @munirarikan ya da munir@munirarikan.com adreslerinden Erkam Radyo telefon vermiyoruz değil mi ebaziler? Telefonla bize ulaşamıyorlar. Tamam ama bize en azından buradaki maillerden ulaşabilirsiniz. Dilekleriniz, temennileriniz, istekleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz, her türlü görüşleriniz bizim için çok değerli. Ahmet Taş Keteren abiyle bu programı planlarken biraz daha sizden sorular da gelsin aileyle alakalı. O sorularla ilgili de o cevaplamaları her hafta içerisinde yapalım. Bir hafta önce alalım, bir hafta sonu hazırlık yapıp cevaplayalım demiştik. Dolayısıyla sorularınızı bize bu usullerle ulaştırabilirsiniz. Can dostlarım, ailede öğrenme, ailede birlikte öğrenme, hep beraber öğrenme, aileyi ömür boyu süren Avrupalıların tabiriyle family learning, lifelong learning diyorlar buna. Yani ömür boyu süren bir aile öğrenmesi ya da lifelong learning at families, ailelerde ömür boyu bir öğrenme. Çocuğun, eşlerin, akrabaların kalıcı hafızalarında çok önemli bir hatıraya, çok önemli bir tecrübeye dönüşüyor. 2007 yılıydı sanırım. Böyle sıcak bir İstanbul gününde Başakşehir'de oturuyorum bendeniz. Şu anda biraz daha yakın bir yerdeyiz ama Kayaşehir'e doğru. 2000 yılından beri Başakşehirliyiz diyebiliriz. Apartmanımızın önüne böyle çok meşhur oldu ya şimdi böyle kültür fizik hareketleri, küçük spor hareketleri, aletleri yapan şeyler. Böyle bir usta grubu geldi. O jimnastik cihazlarını kurmak üzere böyle 4-5 ustadan oluşan. Nasıl böyle harıl harıl çalışıyorlar? Belli ki söz vermişler. Bir taahhüt var. Kısa bir sürede bitirecekler ve parkın açılışı yapılacak. Güneşin bağrında İstanbul'da o hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Hava da sıcak. Yani biraz da açık bir alan, böyle güneşten korunabilecekleri bir ağaç falan da yok çalıştıkları yerde. Molada da apartmanın gölgesine doğru bir sofra kuruyorlar. Zannediyorum 2 gün falan süren bir şeydi. Gariban işi işte, bir şeyler çıkartıyorlar. Mal hazırı der babam her zaman. Mal hazırı ne varsa iştahla ve istekle yemeye başladılar. Yavrum Muhammed İkbal de evde yalnızız. Hemen de penceremizin önünden bütün bunları görüyoruz. Arada seyrediyoruz hani merakla, bir şeyler çıkartıyorlar, yeni bir şey kuruyorlar falan. Hani ne kurduklarına bakıyoruz. Balkondan o ustaları gösterdim İkbal'ime. Yavrucuğum dedim, çok güzel bir iyilik yapmak ister misin? Yani 2000 doğumlu, demek ki o zaman 6-7 yaşlarında bir yavrucak. Elbette babacığım dedi. Bak yavrum dedim, sabahtan beri bizim için çalışıyor bu ustalar ve bu amcalar. Yoruldular, güneşten terlediler, karınları da acıktı. Şimdi mola verdiler, bak oturuyorlar orada. Bu kadar binanın ortasında, o binada oturacakların kullanacakları güzel bir şeyler yapıyorlar. Ama görüyorsun sabahtan beri hiç kimse onların farkında değil. Belki biz biraz fark etmiş olacağız. Bir karpuz kessem, babamın selamı var, ellerinize sağlık, bizim için bir şeyler yaptınız, çok teşekkür ederiz diye götürür müsün yavrum dedim. Elbette babacığım dedi yavrum. Sevinçle, bir o kadar da vatan kurtaran aslan edasıyla, böyle yaşından beklenmeyen bir olgunluk bakarla bir aşağı götürüşünü gururla izledim yani böyle karpuzları. Gerçekten işçilerin sevinci de yavrum Muhammed İkbal kadar görülmeye değerdi. Yani kazan kazan diyorlar ya, kazan kazan kazan. Burada işçiler kazanıyor, mutlu oluyor. Yavrum bir şey öğreniyor, mutlu oluyor. Ben onun babası olarak ailede mutlu oluyorum. Böyle herkesin kazandığı bir şey. Beni de gösterdi herhalde ki bana da el sallıyorlar böyle aşağıdan. Oğlum benim yaşadığım sevinçten çok daha büyük bir sevinçle geldi yukarıya. Gerçekten böyle hani çok büyük bir şey yapmış. Bence tabii ki çok büyük bir şey ama hani o yaşa göre onun ne kadar bir şey olduğunu o küçük gönlü bilir. Bak yavrum dedim, şimdi bu kadar insan arasında, bunca kalabalıklar içerisinde bizim için üstelik gelip buralarda bir şeyler yapan bu ustaları, bu amcaları, bu garibanları bizden başka kimse görmedi. Yarın bir gün inan, senin ihtiyaç duyduğun anda onca kalabalıklar içerisinde seni gören ve sana yardım eden birilerini çıkartacak Allah. İyilerle karşılaştıracak. İlahi bir adalet bu, hiç şaşmaz. İyilik eden iyilik bulur yavrum. Şu anda yapabildiğimiz bu küçük iyilikle biz 5-6 kalp kazandık. Onların kalplerinde sevinç doğurduk. Gün gelecek bizim de ihtiyaç duyduğumuz anda imdadımıza yetişecek kişiler çıkacaktır yavrum. Daha sonra bir başka gün aynı iyiliği yan binada apartmanın hemen cephe kaplamasını yapan ustalar için de yapmıştık. O da çok güzel bir sevinç doğurmuştu. Böyle kurdukları 50 metre yükseklikteki iskelede, düşünün, emniyet kemeri bile yok. Böyle ip cambazı maharetiyle oradan oraya koşturuyorlar sabahtan akşama kadar. Ölüm tehlikesi yaşayarak o yanık Güneydoğu türküleri eşliğinde. İzliyoruz, gıpta ediyoruz falan. Ama arada da böyle onlara da böyle karpuz, işte bir kahvaltılık, bir şeyler yiyecek, bir şeyler göndermenin sevincini de yine ailece yaşamıştık. Şimdi anneannecinin vefat dolayısıyla Moritanya'dan geldi ama inanın dostlar, Muhammed İkbal yavrum, hani görüyorum hayatından, küçük bir karpuz ne yapar diye düşünmeyin. O gün ona söylediğim o müjde bu yıllarda gerçek oluyor. Şimdi 18 yaşında, demek ki 11 yıl geçmiş aradan ve bir sahra çölünde Tencik Macik denen küçük bir köy, küçük bir kasaba, oradaki küçücük bir mahtarada o Arapçanın deruni bilgilerine vakıf olma çabasındayken, Allah o kadar kurban olayım Rabbim, o kadar iyi insanlar çıkartıyor ki karşısına, o kadar güzel insanlar çıkartıyor ki, mesela çok hemen yakında yaşadığım bir anekdotumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çarşamba günü, 2 hafta evvel vefat etmişti annem. İkbal için de ancak Cuma'ya bir bilet buldum. Moritanya'dan İstanbul'a. Aldım biletini, yolladım. Diyanetin orada ateşesi olan, büyükelçiliğimizde din ateşesi olarak çalışan Fatih hocamız var. Çok sevdiğim, İkbal vasıtasıyla tanıştığım. Buradan yad edelim, minnetle kulaklarını çınlatalım. İkbal'in anneannesinin vefat ettiğini duyunca, ve onun da bir gün sonra gideceğini duyunca hemen Türk Hava Yolları'nı aramış. Nasıl halletti bilmiyorum. Yani ben buradan, hani burası merkez, buradan bile halledememiştim. Nasıl olduysa Yani oradaki dostumuz da yani Hüseyin Bağcı kardeşim de Türk Hava Yolları Moritanya'daki isimsiz kahramanlardan biri. Ama ben buradan bir şekilde halledememiştim. Yani en erken Cuma'ya buldum. Cuma günü binecek. Akşam Cumartesi sabah burada olacak. Bir baktık Cuma sabahı Muhammed İkbal'imiz gelmiş. Ne oldu yavrum? Sürpriz yaptım baba dedi. İşte sağ olsun Fatih Hocam ayarladı dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bizim öyle bir talebimiz olmadı. Aracı koymadık. Ne bileyim olmuyordu. Olmuyor gibi kabul ettik. Ama nasıl uğraştıysa o gurbet ellerde. Büyüklerimizin çok büyük duasıydı can dostlarım. Allah iyilerle karşılaştırsın. Ama Allah'ın da iyilerle karşılaştırmasının öyle sebepsiz bir hikmeti yok. Mutlaka iyilikler yapan insanların önüne Rabbim iyi insanları çıkartıyor. O yaptıkları iyilikleri önlerine getiriyor. O açıdan ailece inşallah iyilik yapmaya devam edelim. Alvin Toffler 21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenleri değil, öğrenmeyi öğrenemeyenler olacaktır diyor. Peki ben bu hafta nasip olursa bu ailede birlikte öğrenmeyi, ailece öğrenmeyi, anne baba, eş, çocuk, hısım akraba, bütün akraba talukatla beraber öğrenmeyi paylaşıyorum ama nedir öğrenmek diye ona da bir bakmak lazım can dostlarım. Bir bireyin davranışında bir yaşantı ve tecrübe sonucu oluşan kalıcı ve dışarıdan gözlemlenebilir değişikliklere, davranış değişikliklerine, duygu değişikliklerine, tavır değişikliklerine öğrenme diyoruz. Mesela dışarıdan burada gözlemlenme çok önemli. Bir insan biliyor, soruyorsunuz, cevap vermiyor. Ne oluyor? Okullarda soruya cevap vermeyen istediği kadar bilsin ya da cevap anahtarı kaydırma diye bir öğrenci hatası vardır. Hayatın en önemli sınavlarından bir tanesi böyle üniversite sınavında. Yanlışlıkla bir soruyu kaydırıp siz dördüncü sorunun cevabı diye beşinci sorunun cevap anahtarını işaretlerseniz dördüncü sorunun cevabını doğru bilmenize rağmen bu cevap anahtarı kaydırma sizin o yılınıza mal oluyor. Dolayısıyla hani bilmek dışarıdan gözlenebildiği kadarıyla buna bir şahit olunmayı da beraberinde gerektiriyor. Bilgi de böyle. Peki duyguda nasıl? Aile içerisinde yardıma muhtaç bir akrabanız var. Ve siz yardıma muhtaç birine yardım etme gerekliliğini biliyorsunuz. Sadece biliyorsunuz bunu. İnsanlar yardıma muhtaç birine yardım etmeli diye içinizden istediğiniz kadar papağan gibi 10 bin defa geçirin. Bu bir öğrenme olmuyor. Siz daha ailede acı içindeki birine nasıl davranmanız gerektiğiyle alakalı ya da muhtaç birine nasıl davranmanız gerektiğiyle alakalı bir bilgiye sahip değilsiniz demektir bu. Bilgiye, bilgeliğe, şuura, duyguya sahip değilsiniz demektir. Bu dolayısıyla hem bunun kalıcı olması, yani düşünün matematik öğretiyorsunuz yavrunuza ilkokul 1'de 2 kere 2 kaç diyorsunuz bilmiyor yavrucak. Öğretiyorsun işte bak 2 çarpıyorsun 2 ile 4 oluyor. Tamam diyor. Birinci gün cevaplıyor bunu öğrendi. 4. Bir hafta sonra soruyorsunuz. 5 diyor. Tekrar öğretiyorsunuz. 2 gün sonra soruyorsunuz. 6 diyor. Hani bu öğrenmede bir yanlışlık olduğu, bir sakatlık olduğu imajını doğurmaz mı sizin için de? Bizim aile içerisinde öğrendiklerimizde de hani Rabbimizin hep söylediği sırat-ı müstakim üzere olmak, dosdoğru bir yolda olmak, sağa sola yalpalamadan istikamet üzere olmak işte buradaki kalıcılık öğrenmenin en önemli unsurlarından bir tanesi. Ancak buna biz öğrenme diyoruz. Öğrenme süreci içerisinde can dostlarım, her ne kadar zeka kavramını biz öncelesek de, yücelsek de, insan öğrenmesinin omurgası iki kelimedir. Bu da tecrübe ve aktarımdır. Yani bu tecrübe ve aktarımı ne olursunuz unutmayın. Bu tecrübe ve aktarımın kalitesini de aile belirler. Yani en kaliteli tecrübeler ve en bedelsiz, bila bedel ama ölümüne aktarımlar. Çünkü onu öğretmediğiniz zaman canınız yanacak, yavrunuz yanacak, eşiniz yanacak, aileniz yanacak, gönülleri yanacak anlamına söylüyorum. Bir ev yangını değil tabii ki. Şöyle açıklayayım. Bir odada olduğunuzu düşünün. Değerli Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri. Bu odadasınız. Hayatınızda hiç o ana kadar kapı ve kapı kolu görmediniz. Öyle düşünün. Kapı kapalı bir oda bu. Nasıl çıkarsınız? Nasıl çıkardınız? Mesela zekayı ele alırsak, evet zeki olabilirsiniz. Kapalı bir yerdeyim ve buradan çıkmam lazım. Kapısı kapalı o bir odadan böyle kendi kendinize akıl yürüterek bir çıkma stratejisi geliştirebilir, bir yöntem bulabilirsiniz. Ya da şanslı olabilirsiniz. İstemeden böyle sağa sola hani gideriz ya böyle istemeye istemeye, bilmeye bilmeye yanlışlıkla elimiz kapı koluna, dirseğimiz kapı koluna aşağı doğru iter. Hemencecik kapı kendi kendine açılmış olur. Filmlerde bazen izlemişsinizdir. Hani bir düğmeye basarlar bilmeden ve o odanın gizli bir bölmesi açılır gibi. Yani şanslısınız diyelim, bunu ilk denemede bulursunuz. Ya da deneysel yöntemlerle deneme yanılmaya ağırlık veriyor olabilirsiniz. Odadan çıkmak için denemedik bir yol bırakmazsınız ve belki de duvarları kırmak dahil ya da yıkmak dahil ya da işte kapıyı pencereyi dağıtarak ne gördüyseniz, kapı olduğunu da bilmiyorsunuz, çıkabilirsiniz. Ama düşünün bir. Eğer hayatınızda tecrübe ve aktarma diye bir şey olmasaydı, odadan daha önce kapı ve kapı kolunu aşağı iterek çıkmış insanlar size bunu öğretmeseydi ya da siz o insanları görerek bunu modellemeseydiniz, içselleştirmeseydiniz, hatta öğretmelerine gerek yok, odadan öyle yaparak çıksalar, siz de her seferinde bunu görerek böyle çıkılacağına dair bir bilgi edinmiş olsaydınız, bir tecrübe, dedim ya ailenin öğrenme kalitesindeki tecrübe ve aktarma, bunu öğrenmiş olmasaydınız o odadan öyle kolay bir şekilde çıkmanız imkansız olurdu, değil mi? Nasıl çıkabilirdik ki? İnsan ömrü çok kısa bir hayat can dostlarım. Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, her şeyi bizim bizzat tecrübe edip, tecrübe dediğimiz ne? Bedelini hayatımızla, zamanımızla, yani kısıtlı 1441 dakikamız var. 24 saat 86.400 saniye. Herkesin kısıtlı bir şeyi. Eksi bakiye vermeyen, yarına devrolunmayan bir şey bu. Zaman en önemli hazine. Tecrübe dediğimiz şey, diyelim elhamdülillah ben kurtuldum, sizlere de tavsiye ederim. Asla oynamıyorum bir saniye bile. Akşam da yine Ahmet Eray yavrum, yeğenim Münir dayı dedi ya işte şurada çok güzel bir oyun dedi. Dayıcım dedim, biliyorsun yeminliyim ben hiç oynamıyorum. Birkaç sene evvel ilk böyle oyunları bıraktığımda İsrar ediyordu. Şimdi artık iyice anladı ki ben oyun asla oynamıyorum ve oyun olan bir yere dokunmuyorum bile. Hemen kendi oyununa döndü öyle. Mesela oyun oynadığınızı düşünün. Oyunda da bir tecrübe kazanmak zamanınıza mal oluyor, değil mi? Hani belki aylarınıza, yıllarınıza ya da diyelim bir spor yapıyorsunuz. Oradaki bir tecrübe bedelini, işte sabah erken kalk o antrenmana, veya bir matematik çalışıyorsunuz, değil mi? Saatlerce onun üzerinde veya başka bir ilim. Dolayısıyla buradaki tecrübe, eğer bizim tecrübemizse, bizatihi bizim zamanımızı harcayarak, emeğimizi, yüreğimizi özeterek, emek sarf ederek, karşılığında hayatımızdan bir şeyler vererek elde ettiğimiz bir öğrenme şekli. Ama her şeyi bizim tecrübe edip bu şekliyle, deneme yanılma yöntemiyle içselleştiremeyeceğimiz kadar büyük ve devasa bir hayat var karşımızda. Dünyayı bir düşünün, bilgileri bir düşünün. 16. yüzyılda 100 yıl boyunca üretilen bilgi bugün bir hafta sonu bütün dünyadaki gazeteler ve eklerindeki bilgi o 16. yüzyılın 100 yıllık bilgisini geçer bir durumda. Nasıl baş edebiliriz ki bu kadar yeni bilgiyle, bu kadar devasa bir bilgiyle? Bu hayatın böyle kolaylıkla yaşanabilmesinin en önemli yolu, başkalarının bedel ödeyerek içselleştirdiği, ne o kadar çok para sahibiyiz ne o kadar zaman sahibiyiz, ikisinin de fakiriyiz ama onların hem parasını ödeyerek hem zamanını ödeyerek hem karşılığında, bazen öyle tecrübeler vardır ki hani iflas eder bir insan, değil mi? Umudunu kaybeder, birikimlerini kaybeder, yıllarının birikimi gider ama ondan öyle bir ders çıkartır ve onu öyle bize bir anlatır ki, mesela sabahleyin bir uzman dinlemiştim. Mutlaka diyordu, ailede gelirinizin %10'unu çocuklarınıza öğretin, bir şekilde bunu tasarruf etmeyi öğrensinler. Biraz Türkiye'de tasarruf alışkanlığı bizlerde az, aileden bunu görmediğimiz, aile içerisinde bunu birbirimize öğretmediğimiz için. Aynı böyle. Hani küçük bir şey, bize göre çok küçük ama onu bize söyleyen insanın nezdinde yıllarını vermiş. Aylarını, haftalarını, günlerini vermiş. Dolayısıyla başkalarının bedel ödeyerek içselleştirdiği, tecrübe ettiği hayat derslerini ücretsiz olarak alıp kullanmak çok akılcı değil mi? Şimdi bu söylediğim çok akılcı gelse de, değil mi? Hani bedel ödemeden, bila bedel, bedava bunu almak çok akılcı geliyor, değil mi? İnsan hayatında aklı dumura uğratırcasına can dostlarım, bu yani bu tecrübe dediğim şey öyle çok hemen kolayca alınıp kullanılan bir şey değil. Rahmet olsun Emi Harita'da patronum, şirketimizin sahibi Akın Ekinci, harita duayeni, profesyonelliğimde çok şey katan, hayatıma anlam katan, eskimeyen patronum, her aklıma geldiğinde dua gönderdiğim ağabeyim Akın Ekinci, bir seferinde böyle
yanarcasına, yıkılırcasına böyle haritayla ilgili bir şeyler anlatıyordu. Yani bir gariban bir haritacı geldi. Biz de onlara göre çok yüksek teknolojik bir şirketiz. İşte uçağımız var. Havadan fotoğraf alarak böyle hava fotoğraflarıyla fotogrametrik haritalar yapıyoruz falan. Araç takip sistemleri, inanılmaz kent bilgi sistemleri. Yani çok yüksek teknolojik bir şirketiz. Belki o şirketin, o gelen harita mühendisi kardeşimize göre 1000 kat, 10.000 kat daha ileride bir şirketiz. Akın abi de ona bir vizyon kazandırmak adına, rahmet olsun, böyle anlatıyordu hararetle. Adamın da hiç o taraklarda bezi yok yani. Yani bir belediyenin böyle küçük bir arazi bütünleme işini alsa, küçük bir ölçümleme işini alsa, böyle tapuyla alakalı bir araziyle alakalı küçük bir iş alsa o kadar düşünüyor. Yani ama 1-2 saatini verdi Akın abi. Sonra yanına gittim, misafir gittikten sonra. Abi dedim, Osmanlı'nın altın bir kuralı var. Talep edilmeyen meta zayidir. Senden de arada bunu duymuşluğum vardır. Adam istemiyor dedim. Niye zayi ettin? Öyle bir şey anlatmalısın ki adam gelip bu anlattıklarına, Akıncığım bir 50 bin dolar, 100 bin dolar danışmanlık ücreti versem sen de bu haritayla ilgili bana bir şey yapar mısın diyen insanlara sarıldı böyle. Münir'cim çok teşekkür ederim diye. Buradan da onu minnetle yad ederim, rahmetle yad ederim Akın Ekinci ağabeyi. Dolayısıyla insan hayatında bu tecrübeleri sakın denemeyin. Hani yolda birinin omzuna elinizi koyup ya benim şu konuda çok tecrübem var, anlatayım istersen sen de hayatından ders çıkar falan, dayak yeriz kesin yani. Talep burada çok önemli. İşte aile ortamında bu aile içerisindeki tecrübenin paylaşımıyla alakalı, zaten gönüllü olarak, istekli olarak, arzulu olarak, sevgi dolu bir ortamda bulunduğumuz yerde bu talepkar halimiz var zaten. Yani doğal haliyle var. O açıdan bunu biraz daha kullanmamız lazım. Ailedeki bu öğrenme kalitesi işte bedelle kazanılan, değil mi? Hani babanın, annenin, çocukların, eşlerin, büyük aile büyüklerinin, büyüklerimizin, dedelerin, ninelerin, halaların, teyzelerin, dayıların, amcaların, bütün ailenin bir kazanımı vardır. Hani bunu ilkel diyoruz ama asıl insani yaşam o. Hani köy yaşamı ya da Afrika'daki, Amazonlardaki kabile yaşamlarında ilkel deniyor ama geçen bir bilim dünyasında, Harvard'ın bir araştırması, Amazonlardaki bir kabile çıktı. Dünyanın en sağlıklı kabilesi. Sırrı da şuymuş, bu kabile yetiştirmediği bir şey yemiyormuş. Yani yetiştirme emeği, bir kalori harcıyorlar, bir emek sarf ediyorlar. Bir de onu helalleştiriyor herhalde orada, değil mi? İnsan hadis-i şerifte vardır, kendi elinin kazandığından daha hayırlı bir şey yememiştir diye. Hani el kazancı, o da bereketi, sağlığı, sıhhati, afiyeti. Kalp rahatsızlığı asla olmayan en sağlıklı kabileymiş yani. Şimdi biz bunlara ilkel diyoruz. İlkel bir kabile bulundu. Hayır, en insani kabile demek lazım bunlara. Dolayısıyla aile ortamında, yani bu köy ortamında olabilir, bir doğal ortamda bir Afrika ya da Amazon kabilesi olabilir. Orayı bir düşünün. Oradaki aile büyüklerinin diyelim bir yere girmeyeceksin. Niye? Çünkü aile büyüklerinden bir ikisi o bataklıkta ölmüştür. Vefat etmiştir, can vermiştir. Hani orası yasak bölgedir, oraya gidilmeyecektir yani. İşte alın, hiç ölmenize ya da o bataklıkta kurtulma serüveni yaşamanıza gerek yok. Ya da şu ormanın şu kısmına girmeyeceksin. Niye? Çünkü işte orada çita var, işte ne bileyim puma var, aslan var, kaplan var, neyse. Ya da zararlı örümcekler var, tarantulalar var, yılanlar var falan falan. Ya da işte şu mantarı yemeyeceksin. Niye? Çünkü aile büyüklerinden birkaç tanesi onu yiyerek can vermiştir zaten. Yani bedeli hayattan bir şeyler alınarak ödenmiş o tecrübelere uymak. Şimdi bu doğal ortamda bize akılcı geliyor, değil mi? Hani büyüklerimiz diyor ki şu mantarı yeme. Niye? Zehirli, hemen yemiyoruz onu. Niye? Canımız gidecek. Ama peki büyüklerimiz diyorsa ki evladım kitap okuyun ve biz okumuyorsak, bu da bir ölüm. Bilgi dünyası dumura vuruyor. Akıl ölümü gerçekleşiyor insanın. Ya da affedin diyor mesela. Ne kadar basit, değil mi? Affedin. Ama affedemiyoruz kolay kolay. Ama şimdi modern tıp da bunu keşfetti. Diyorlar ki sağlıklı olmak istiyorsanız, kanserden korunmak istiyorsanız lütfen diyorlar affedici olun. Karşınızdaki kişi affetmese de selam veren, telefon açan, mesaj yollayan, mektup yazan siz olun. O kendi affetmediğiyle kalsın diye. Sağlığımız, sıhhatimizle alakalı. Hani aile içindeki ilişkileri kurma adına olmasa bile biraz bencil gibi gelebilir. Ama sağlığınızı ya da kendinizi korumak adına bunu bir kere yapın diye öneriyorlar. Tecrübeler, bu tecrübe sahipleri ailede bu tecrübeleri genç kuşaklar işte bu şekilde aktarıyorlar ve hayatımız bu şekilde anlam buluyor. Kolaylanıyor, değerleniyor. Bir de bedel yok, bizi de fakirleştirmiyor. Bir de artı anlam katıyor. Bir taraftan da bizi çok çok daha fazla değerli hale, zengin hale, varlıklı hale getiriyor. Can dostlarım, tecrübeler bir genellemeyi beraberinde getiriyor. Yani insanlar mesela asık suratlı birisinin daha kolay kırılacağını, kızacağını ve kavga edebileceğini tecrübe ettikleri için bir diğer asık surat gördüklerinde belli bir genelleme yaparak hayatlarını düzene sokuyorlar. Şimdi az evvel söylediğim iki kelimeye tekrar vurgu yapmak istiyorum, tecrübe ve aktarımda. Şimdi üçüncü bir kelime daha geldi aile içerisindeki öğrenmemize. Bu da genelleme. İnsanlar bu genelleme yaparak, yani genelleme özelliği olmasaydı, mesela deminki kapı kolundan örnek vereyim. Her kapı kolu farklı bir stilde açılsaydı, birisi aşağı doğru, biri size çekerek, biri yukarı doğru, biri sağa çekerek, biri sola çekerek, hani kayar kapılarda zorlanıyoruz değil mi? Kapı kolu da var. Biz hemen aşağı doğru ittirip kapı kolunu, kapıyı iteliyoruz ya da kendimize doğru çekiyoruz ama işte bu kayar kapıda öyle olmuyor. Ya sağa çekilecek ya sola çekilecek kapı. İşte oradaki o genelleme hayatımızı biraz daha düzene sokup bizi risklerden uzaklaştırması, tehditleri minimize etmesi açısından çok gerekli bir öğrenme yöntemi. Ailede bu tecrübe aktarımının belli bir genellemeyle süre gelmiş ve süre gidiyor olması ailenin dosdoğru bir yol üzerinde olduğunun da bir göstergesi aynı zamanda. Yani bir aile içerisinde de bu tür genellemeler varsa orada tecrübe aktarımı ve bu genelleme işlemi düzgün kendi rotasında gidiyor demektir. Bu iki kelimeyi üçüncü oldu gerçi şimdi. Yani tecrübe, bunun aktarımı ve genelleme diye aile kalitemizde bu üç kelimeyi lütfen unutmayalım. Çünkü anne babaların en büyük vazifesinin bel kemiğidir bu üç kavram. Mevlana Hazretleri der ki, türbesine girişte sağ arka köşede böyle oğlu Sultan Veled'in o küçük hücre-i saadetinin, o küçük odasının kapısında yazar bu yazı. Gittiğinizde lütfen onu da bir gözlemleyin. Orada görmek farklı çünkü. Ey oğlum Sultan Veled, benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir. Kalbim marifetler, Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatlarıyla ilgili bilgilerle doludur. Bu bilgilerin cümlesini sana öğretmekle vazifeliyim. Çok çarpıldığım bir cümlesidir bu Mevlana Hazretleri'nin. İşte bir anne babanın gerçek vazifesi, ailenin anlamı. Kadim geleneğimizde öğretme çocuğun hamilelik sürecinde başlar dostlar. Hamile anne çocuğuna helal lokma yiyerek haramlardan kaçmayı öğretir. Kul hakkına saygı duyarak hakka girmemeyi öğretir. Affederek, özür dileyerek, haklı bile olsa hakkından feragat etmeyi, haklı olup mutsuz ve huzursuz olacağına mutlu olup gönül hoşluğuyla böyle yaşamayı öğrenir. Anne harama bakmayarak gözü korumayı, baba harama uçkur çözmeyerek helal zürriyetin bekasını ve değerini öğretir. Hamilelik sürecinde böyle eller karında sanki el ele vermişçesine o yavruyla, anne karnındaki yavruyla bir dua seansı yapan anneler sizce çocuğuna ne öğretmektedir? Anne karnında gözden evvel açılır kulaklar. O yavrunun, anne karnındaki yavrunun kulakları gözden evvel. Kalp, beyin, kulak böyle gidiyor ve anne karnında öğrenmeye başlar o masum çocuk. Müziği, musikiyi, Kur'an-ı Kerim'i, ilahileri, ninnileri, masalları anne karnında dinler binlerce kez. Doğumda ezan okunur kulağına. Böyle kah hissederek, kah dinleyerek hard diskine yazmaya devam eder çocuk. Annesinin gülümsemesiyle huzura erer. O da gülümser. Ben çok şahit olmuşumdur canlar. Böyle diye böyle biraz da kaşlarınızı çatarak sesinizi böyle birazcık daha böyle kızıyormuşçasına, daha 6 aylık, 7 aylık, 9 aylık çocuğa nasıl öğretebiliriz ki kızgın olmayı? Ama öyle yaptığınızda annesinin gülümsemesiyle, sesinin böyle yavrum, kuzum diye sevmesiyle huzura eren çocuğun hemen böyle kızar gibi yaptığınızda ağlamaklı olduğunu, bazen de ağladığını siz de görmüşsünüzdür yani. Çünkü anlamıştır o küçücük haliyle. Yani kızgın olduğunda böyle yapıyor. Çocuk bir genelleme yapar. Ve suratınız öyle asıksa mesela, belki siz bilmeyerek asmışsınızdır suratınızı. Aslında sevinçlisinizdir. Suratınız öylesine bir asılmıştır ama kimse yanınıza gelmek istemez. Niye? Çünkü asık suratlıyken bir tersleme olduysa, aynı tersleme bir daha gerçekleşmesin diye uzaklaşırlar sizden. Dolayısıyla bu devrede genellemeler anne baba tecrübesinin aktarımında çocuğun genelleme yaparak çok hızlı ve çok katlamalı bir öğrenme sürecine girmesinde çok önemli bir yer tutar. Anne babanın konuştuğu dili öğrenir çocuk. Anne babası doğru düzgün konuşamayan çocuklarda konuşma zorluğu ve güçlüğü yaşanır. Geçen Polonezköy'de bir seminerimiz vardı. Orada Kadıköy bölgesinde işitme engellilerle ilgili öğretmenlik yapan bir hocamız Ataşehir'e kadar arabamla eşlik etti bana. Ben de Darıca'ya gidiyordum seminerden sonra. O kadar mutlu oldum ki çok şeyler öğrendim ama en önemli öğrendiğim şey, hocam dedi, insan hayatında duygu oluşturan şeyler kelimeler ve bu yavruların 20-30 kelimeden fazla bir şeyleri yok dağarcıklarında. Hareketler belli dedi, işaretler. İşte geldim, gittim, istiyorum, istemiyorum, seviyorum, sevmiyorum. Yani belli dedi hareketler ve onlara o ahlaki duyguları, o gönül duygularını, o kalp duygularını, ilkeleri, değerleri anlatmak dedi. Çok zor dedi yani. Hani illa bir ses olacak can dostlarım. İlla bir sadece görüntü, sırf görüntü ya da sırf işaret yetmiyor. O küçük yolculukta da bunu öğretmiş oldu bana. Buradan onu da yad edelim. Dolayısıyla çocuk anne babasına öykünerek öğrenir. Hani hangi dil zordur ki çocuğa göre? Bebeğe göre hangi dil zordur? Mesela modern dünyada bir dil öğrenirken Çince zor, Arapça zor, İspanyolca zor, Japonca zor, Rusça zor, bir sürü şeyler söyleriz. Ama hangi Japon'a göre Japonca zordur? Niye? Çünkü anne babasından öğreniyor, öykünerek öğreniyor, ailede o bilgileri kullanarak öğreniyor. Kelimeleri özellikle öğrenerek daha sonra o dil kazanım cihazıyla, language acquisition device dediğimiz o dil kazanım cihazıyla insan olmanın en büyük melekelerinin bir tanesi o öğrenmesini anne babasına öykünüp gerçekleştiriyor. Önce sürünüyor, emekliyor ama yerde geçirdiği dönemin sonunda anne babası ve çevresini görerek o da yürümeye başlıyor. Ayağa kalkma ihtiyacı. O da bir öykünmeden ortaya çıkıyor. İşte tecrübe aktarımı. Hindistan'da birkaç sene evvel maymunlar tarafından yetiştirilen bir kızcağız bulunmuştu. 8-10 yaşına kadar böyle maymun gibi yürümüş. Kemiklerinin gelişmesine bakıyorlar. Hani rol modeli maymunsa maymunu model edeceksin. Çaresiz ne yapacaksın ki başka? Emekleme çocuk için böyle yürüme, konuşma derken yavaş yavaş da yürüme döneminde artık özgürce istediği yerlere doğru gitme dönemi başlar. Hayatın ilk cısları başlamıştır. Öyle yerinde oturtulduğunda kıpırdamadan böyle beklediği dönem bitmiştir yavrunun. Sobaya gider. Sobaya giderken cıslarız. Cıs, soba. Ütüye gider. Ütüye giderken cıslarız. Cıs, ütü. Sıcak çayı biz içiyoruzdur. Sıcaktır ama çocuk işte bak bunu anlamaz. Bir kavram kargaşası olur yani. Hem cız deriz hem de oh diye çok şükür böyle öpürdeterek kahve içeriz, çay içeriz. Çocuk bir öykünür ona yani. Ne olduğunu anlayamaz. Ütüye gitmesinin sebebi de o aslında. Yani bakın öğrenmenin en önemli omurgası demiştim. Üç sac ayağından bir tanesi. Yani tecrübe, bunun aktarımı ve genelleme. Şimdi çocuk bir genelleme yapar. Soba ve ütüye bakalım dostlar ve sıcak kahveye bakalım, sıcak çaya bakalım. Şimdi sobada dışarıdan üşüyerek gelen bir insan sobaya doğru gider. Elini sobaya, şimdilerde kalorifer geldi, mertlik bozuldu gerçi tüfek icadı olunca. Nerede soba bulacağız o Amasya sobalarını da can dostlarım, neyse. Gider sobaya doğru, elini bir santim kadar yaklaştırır. Ondan sonra oh der falan, ovalar falan, bir huzur bulur yani. İşte çocuk ona öykünüyor yani. O da gider elini tam yapıştıracak yani. O bir santim tutmayı bilemez ki. O da elini böyle uzatınca bir şey oluyor zanneder yani. Çocuklarının ellerini sobaya geçmiş zamanlarda, işte 10 yıl 20 yıl önce evlerimizde soba olduğu dönemlerde yapmasının sebeplerinden bir tanesi budur yani. Ya da ütü. Şimdi anne diyelim ütü yapıyor evde. Babası da bir yanağına öpücük konduruyor. Sağ ol hayatım, bir tanem, çok teşekkür ederim falan. Hani o öpücüğü almak için çocuk da ütüyü almaya çalışır. Biz hemen cız deriz yani. Ya anne yaparken ne güzel işte. O ne olduğunu bilmez ki yani. Orada işte biraz fazla durduğunda yanıyormuş pantolon. İşte çift iz oluyormuş bilmem ne. Çocuk için ütüyü elinde alacaksın. Öyle sağa sola gezdireceksin. Arada bir de eline yüzüne de bastırma riski var tabii. Hani cızlama oradan. Ya da kahvede. Ya da çayda işte alıyorsunuz. O keyifle içmenizin, o höpürdetmenin şeyini modellemeye çalışıyor. O da alıp böyle içmeye çalışınca hemen cız. Dolayısıyla bizim genellemelerimizde çocuğu dumura uğratmamak adına, şimdi sobada, ütüde, çayda bunu anlıyoruz. Peki ahlaki anlamda ilkeler, değerler, inançlar anlamında biz böyle genellemeleri bozan şeyler yapıyorsak, bir öyle bir böyleysek, az önce söylediğim kalıcı olması bu davranışın tahmin edilebilirliğinizi artırıyor can dostlarım. Siz artık hep öyle bir insan oluyorsunuz. Ama bir gün öyle, bir gün böyleyse, aynı o sıcak çayda olduğu gibi, ütüde sobada olduğu gibi çocuk dumura uğruyor. Böyle çocuğun bu cıslamalara karşı bizim zaman zaman başaramayışımızla, illa kendisini de tecrübe etmek istemesiyle, tecrübe ettiğiyle ya da arada yanması, ondan sonra yaşamışızdır yani bunu sıcak çayla, kahvede, ondan sonra çocukların böyle bir anlamama sendromu yaşadır ya da anlama sendromuna düştüğünü, illa o çay içilecek yani, cıs olsa da içilecek, olmasa da. Herhalde ben zaman zaman düşünürüm bunu. Ateşin tadını yanarak öğrenmek bu olsa gerek can dostlarım. Zaten anne baba da bunu deneyimlediği için, yani canları yandığı için, daha evvel bu ateşin tadını öğrendikleri için çocuklarını koruma güdüsüyle davranıyorlar. Şimdi ateşte bunu anlıyoruz ama işte ahlak kısmında, zararlı alışkanlıklarda pek böyle o koruma güdüsüyle olduğunu anlayamadığımız için, ne dedim, tecrübe en akılcı şeydir kullanımı, ama akla da en ziyan bir şekilde insanlar tarafından duygusal olarak kullanılmak istemeyen, başkasının aklı başkasına, senin aklın sana, benim aklım bana yeter der gibi. Dolayısıyla yemek yemesi, yememesi, bir oyuncak alması, bir çikolata almak istemesi, alması ya da almaması, bütün bu öğrenme sürecinde işte anne babaların hani o anda o çikolatayı vermemesi, o yemeği vermemesi, o içeceği vermemesi, değil mi? O çocuğun genellemesiyle alakalı bir şey. Çocuk hangi durumlarda çikolata alınabileceğini ya da yemeği yememesi durumunda ne kadar bunu sürdürebileceğini deneyimleyerek öğrenir ve genelleler. Bu genelleme onun hayatını kurtarır. Hangi ses tonunda kaşığın kafasına ineceğini, hangi ses tonunda bunu asla bir daha istememesi gerektiğini yavrucak o küçücük yaşına rağmen öğrenmiş olur. Bu dönemde yavaş yavaş böyle duyguların da devreye girdiğini görüyoruz can dostlarım. Bilginin peşi sıra, bilgi bilgidir, evrenseldir sonuçta, ama duygusal evrensel değildir. Yereldir, mahallidir, kişiye özeldir, kişiye özgedir. İşte tam bu noktada eşimize kendisini özel hissettirmeden onunla duygudaş olma imkanımız yoktur canlar. Ya da çocuklarımıza kendilerini çok özel birmiş gibi hissettirmeden, onlara Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi önemli olduklarını hissettirmeden onlara duygudaş ve andaş olma imkanımız yoktur. Yani Mevlana'nın dediği o kulak küpesi benim dünyaya gelme sebebim diyor, senin dünyaya gelmen içindir. Yani bu kadar varlığını armağan etmek bu olsa gerek. Çocuk böyle görüyorsa babayı, anneyi, yani ona onun verdiği bilgileri herhalde kulağı çok daha açık olacaktır. Eğer duygu biricikse ya da size özel, size has duygularsa ve konumuzda öğrenme ise, ailede yapılacak tek şey o kişiye özel tecrübeyi öğrenmelerin çoğaltılmasıdır. Eskiler hikayeyle, masalla eğitirlerdi bizi. Eskilerin yaşanmış menkıbeleri vardı, anekdotları vardı. Ama internet çıkınca hani yine mertlik bozuldu gibi, ama interneti büyüklerinin gözünün içinde yaşayan bir nesildik bizim nesil olarak bizler. Oralarda alemlere akılır, zamanda yolculuk yapılırdı. Büyüklerin öğretmesi de büyük olurdu bu anlamda. Eskiler bir kere dostlarım, hani bugün niye televizyonu aptal kutusu deniyor? İnternetin mucidi bile çocuklarına interneti niye 45 dakikadan fazla kullandırmıyor? Düşünün, hani bilginin bütünüyle orada olduğu bir bilgi deryasından bahsediyoruz ama niye yasaklıyor sizce? Eskiler öğretirken ezberletmez, düşündürürdü. Bu modern teknolojik şeylerde, yöntemlerde, cihazlarda, usullerde düşündürme yok. Bilgi küt küt küt küt geliyor. Bir tıklamayla tık tık tık tık tık bütün bilgileri almış oluyorsunuz. Halbuki eskilerin o düşündürmesi, düşünüyorsan bu sorunun cevabını kendinizin bulacağınız anlamına gelmesi, kendinize olan güveninizi tazelemesi. Zekalar bu anlamda pırıl pırıldı eskiden. İnsanlar, gerçekten bunu gözlemliyorum hayatta, eski nesillere göre, mesela babalarımıza göre, babalarımızla dedelerimize göre böyle biraz daha az hazır cevabız. Eskiler böyle daha hazır cevaptı. Algıları yüksekti çünkü. Seçenekler sunulmaz, insanlara kendi seçeneklerini kendilerinin ortaya koymasına fırsat verilirdi. Bunun için de bizde mesela çığır açan cedlerimiz çok daha fazladır. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri gibi. Niye? Çünkü seçeneklerini oluşturuyor. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, öğrenmenin aile hayatındaki yerine bakmak isterseniz çocuklarına yürek özeten annelere babalara bir bakın. Çocuklarına böyle bir edep ve ahlak misali hayat vermiş anne babalara bakın. İslam fıtratı üzerine kendilerine verilen bu kutsal emaneti en güzel şekilde bir hakkın yetiştiren ailelere lütfen bakın. Sadece çocuk değil, eşlerin birbirinin öğrenme kalitesine yapacakları katkılar da ailede çok önemli. Hani öğrenmeyi anlatırken ben anneden babadan çocuklara sadır olan bir öğrenme gibi anlatıyorum ama hayır, lütfen burada eşler olarak da hanımefendiler ve beyefendilerle ilgili de bir öğretme ve öğrenme sürecinde olduğumuz aile içerisinde bir arka fonda sürekli bunu da düşünerek lütfen dinleyiniz efendim beni. Eşler, Amerika'da yapılan bir çalışma bu. Eğer birbirlerinin öğrenme sürecinde birbirine destek oluyorlarsa hem istedikleri şey olmuş oluyor hem de birbirlerinin gönlünü almaları hasebiyle çocuklara güzel örnek olmalarından dolayı ailede biraz daha huzur bulduklarından dolayı evlilik biraz daha devam ediyormuş. Eğer eşler mesela düşünün birbiriyle güzel konuşuyorsa çocuk küfürsüz konuşmayı öğreniyor. Eşler birbirinin gönlünü alarak konuşmayı öğreniyorsa konuşuyorsa ya da çocuklar nazik olmayı öğreniyor. Böyle sana hediye almayana hediye almaktan, sana gelmeyene gitmekten, seni mahrum bırakana ihsan etmekten, seni dövene gül demeti götürmekten, seninle küseni affetmekten daha güzel bir öğrenme şekli var mı çocukların aleminde ya da eşlerin aleminde? Öğrenmenin canı nezakettir. Nazik olan insanların, niye? Çünkü kendimizi onların yanında daha güvende ve iyi hissederiz. Öğrenme de kendimizi güvende hissettiğimizde, iyi hissettiğimizde ortaya çıkar. Öğren falan bağıra çağıra böyle bir de dayakla falan. Hayır, böyle bir öğrenme ya da öğretme şekli olamaz can dostlarım. Öğrenmenin canı nezaketse kendilerini iyi hissettirmeden ne bir yemek verirse al bunu çok özür diliyorum bu kelime için. Al bunu zıkımlan dercesine verilen bir yemek ne karnımızı doyurur ne de öyle bir muamele bizim gönlümüzü hoş tutar. Eskiler mesela böyle bu öğrenmenin kalıcı olması adına ailede birbirine ne kadar nazik olursa öğrenmenin o kadar kalıcı olduğunu sanki bilirmişçesine bilimsel manada demek ki biliyormuş Anadolu bilgeliği, Anadolu gönül erenleri hoşluk duygusu içerisinde bir huzur böyle insanın pek reddedemeyeceği kadar büyük bir lütuf haline dönüyor. Hoşluk nezakete yani eşlerin birbirine nazik olmalarına bağlı çünkü. Eskiler bu açıdan mesela büyük bir mesele konuşacaklarsa eşle ilgili, çocukla ilgili, aile büyükleriyle ilgili bunu evin içinde yapmazlardı dostlarım. Uzak mı dış mekanda yaparlardı. Dış mekan özenle seçilirdi, bir hediye alınırdı. Bir meşguliyet içerisinde insanların kendilerini kötü hissetmesine sebep olmadan o seyahat içerisinde, o ziyaret içerisinde o piknik ortamında, o dağ ortamında o mesaj verilirdi. Hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla var ya. Ama bu bile hoş bir öğrenme ya da öğretme yöntemiydi. Ailenin anneden babadan böyle yadigar kalan öğretme stili içerisinde. Hani demek ki bu da bir genelleme. Kayınvalide geline direkt söylediğinde demek ki reddolunmuş ya da bir kırgınlık olmuş ki hani kızına söylüyor. Kızım evi temizlemek lazım, süpürmek lazım. Gelin hanımın da içinde varsa kalkıp oradan durumdan vazife çıkartıp evini süpürecek yani başka bir şey yok. Eskilerin bu öğrenme kalitesini etki eden unsurlarına baktığımızda sevgi, sabır, ilgi, bilgi ve bilgeliğin çok revaçta olduğunu görüyoruz. Kötü kıyas yapmadıklarını, insanlara kendini kötü hissettirmediklerini görüyoruz. John Holt'un bir şeyi var bununla alakalı. Çocukların diyor dünyayı anlama ve bu konuda beceri edinme ihtiyaçları yemek, dinlenme veya uyku ihtiyaçları kadar etkili ve güçlüdür. Hatta zaman zaman çok daha güçlü olabilir. Dolayısıyla çocuklarımızın bu dünyayı anlama merakı, ilgisi, işte ne diyor anne babaya? Öğrenmenin gerçek olmasıyla alakalı, onlara bir şeyler öğretmemizle alakalı bize bir ipucu veriyor. Çocuğumuzu böyle çevresinde ilginç bir şeyler olduğu sırada hiç denediniz mi böyle uyutmayı? Hani televizyon açık yok bizim evde gerçi ama ya da internetten bir şey açık falan çocuğa uyu diyorsunuz. Ya da misafirler gelmiş onlarla böyle çok güzel izzet, ikram, muhabbet gırla gidiyor ve uyu diyorsunuz. Git olana uyu olmaz. Yorgun, ağlamaklı ve hatta sinirli olsa da uyanık kalıp ortamda katılmak ve kalmak için elinden geleni yaptığını görmüşsünüzdür. bir çocuğun öğrenme isteğinin yeniden canlandırılması konusunda hiçbir güç, can dostlarım, anne babanın rol modelliğinden daha güçlü olamaz. Ta ki anne babayı aşacak bir öğretmene kavuşuncaya kadar, ki kalıcı öğrenme de bu 3 ile 7 yaş arasında oluyorsa, yani öğretmene teslim edinceye kadar çocuğa biz büyük bir stil, büyük bir muhabbet, büyük bir ahlak, edep, bilgelik kazandırmış oluyoruz. Acizane bu ailede öğrenme kalitesiyle alakalı birazcık böyle çocuk odaklı anlatmış oldum ama bana verilen sürenin de sonlarındayım şu anda can dostlarım. Gelecek hafta bu konuya devam ederiz. Özellikle eşlerin birbirine öğretmesi, eşlerin birbirinden gönüllü olarak, gongullü olarak öğrenmesi ailemizdeki mutluluğu, muhabbeti nasıl böyle artıran bir unsura dönüşecek, bunu gelecek hafta özellikle eşler ağırlıklı, akrabalar ağırlıklı, birbirinden ömür boyu öğrenen aileler olmak adına bunun aile mutluluğumuza tesiriyle alakalı sizlerle paylaşmış olacağım. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Hoşça kalın efendim.